Baruhalevi Aşlak, Rabaş, Mektuplar, 19. Mektup. 15 Mayıs 1956 Manchester. Dostuma. Mektubunu aldım. Sulam'ın giriş bölümünde açıklananla ilgili olarak yazdıkların hoşuma gitti. Ben de senin boşluklarını dolduracağım. Bu konuyu soru olarak ele alacağım. Ari'nin yazdıklarında yazılıdır ki dünyanın realitesi vardır ve orada Masahim, Hitpaştut, Histalkut, Orpinimi ve Ormakif'le beraber Zivugim'de halka meydana gelir. Bunlar kendileriyle mi bağlantılıdır? Yani bu sefira bunu, diğeri şunu mu ister? Yani bu dünyadaki insanlar gibi onların da tercih hakkı ve hissiyatı var mıdır? Ya da onlar içinde bulunduğumuz dünya gibi cansız ve hareketsiz midir? Örneğin yeryüzü meyve verir. Yağmur, rüzgar ve güneşten enerji alır. Enerji eksikliğinde olsa bile almak zorundadır. Yoksa ürün veremez ve bu insanlar için iyi olmaz. Hatta yeryüzü ürün vermezse açlıktan ölüm bile söz konusu olur. İnsan ekerek, biçerek ve toplayarak ona hizmet ederken yeryüzü de insana hizmet eder. Ayrıca kabul edilen görüşe göre yeryüzü hissetmez ya da özgür seçimi yoktur. Daha ziyade Yaradan'ın mühürlediği ve işlediği doğa tarafından ona verilen koşulları izler ve bu şekilde en iyisini yerine getirir. Fakat biz buna cansız deriz. Yani kendi başına hareket edemez. Çünkü arzusu yoktur. Benzer şekilde güneş ve cennetin tüm sahipleri doğanın direktiflerini izler ve kendi başlarına ödül veya ceza beklediklerini söyleme seçimleri yoktur. Tersine Yaradan'ın çalışmalarını istediği yerde eylemlerini gerçekleştirirler. Üst dünyalarla ilgili anlamamız gereken budur. Her şey sadece insana hizmet için yaratılmıştır. İnsan var olduğu dünyadan yardım alarak yaşar. Ayrıca yaratılma amacı, yani Yaradan'la Divekut ile ödüllendirilmek ve Yaradan'ın onun için tamamladığı güzel şeylerle dolu kuleden alabilmek için üst dünyalardan da yardım alır. Bununla ödüllendirildiğinde yaratılış düşüncesini elde ettiği kabul edilir. Tıpkı Yaradan aşağıda olanların arasında olmak ister ve Şehina aşağıda olanlar için büyük ihtiyaçtır sözündeki gibi. Çünkü bu onun arzusudur ve insan sadece onun arzusunu yerine getirmeye özlem duyar. Çok bilinen kurala göre onun özünde asla düşünce ve algı yoktur. Öyle anlaşılıyor ki dünyadan dünyaya, derecelerde, ruhlara görünen şey sadece ışığı yaymakla ilgilidir. Yani Yaradan bilmek istediği derecede üst dünyadan olanlara belli bir ışık ifşa eder. Bu üst ışığın aşağıda olanlara yayılması olarak kabul edilir. Yani aşağıda olanlar onun yüceliğini, onun edinimlerini istediği kadar edinir. Edinim ölçüsü zaman zaman değişir. Çünkü bu aşağıda olanların becerisine bağlıdır. İster büyük, ister küçük olsun, ışık daima görünür. Ayrıca edinimin her derecesinin kendine has bir adı vardır. Çünkü sefirotlara örtüler denir. Örtü kalkar ve sefira insanın çalışmasına bağlı olarak parlamaya başlar. Dünya yaratılmadan önce kısıtlama yoktu. Fakat aşağıda olanların alabilmesi için kısıtlama olması gerekiyordu. Lişma çalışmasıyla her derecedeki kısıtlama düşer ve ışıklar buna göre parlar. Yeryüzünün meyve vermesine benzer şekilde aşağıda olanlara kısıtlama olmadan ışığın ifşası söz konusu değildir. Eğer bu sefirot ve dereceler nedir diye sormak istersen buna cevaben diyebiliriz ki bu edinilemez olandır. Çünkü edinimimiz sadece onun yarattıklarına iyilik yapma arzusuna bağlıdır. Dolayısıyla kişi izlenimini Sefira'nın kendisinden değil, Sefira vasıtasıyla görünen üst ışıktan alır. Sefirot'un çoğalması yalnızca aşağıda olanların edinimine göredir ve herkesin özel bir becerisi vardır. Bunun yanında her şey eşittir. Çünkü maneviyatta değişim yoktur. Bu sebeple Sefirot'un kendisinin onda bir algı ve düşünce yoktur olarak kabul edildiğini söyleriz. Onlar her bir sefiraya bir ad vermiştir. Çünkü çabalarıyla Yaradan'ın ışığına edinenler, onları izleyenleri bu keşiflerin faydasından yararlandırmak ister. Dolayısıyla edindikleri edinimi ve niyeti anlayabilmek için her bir edinimi adlandırmışlar ve böylece aralarında ortak bir dil oluşturmuşlardır. Öğrendiğimiz gibi Kişi Tora'da yerine getirdiği her yeniliği gelecek kuşaklara geçirebilir. Üst dünyada da bu böyledir. Öncekinin keşfettiği yenilikleri kabul ederiz. Böylece ortada bir yerde durmadan başarı yolunda yürüyebiliriz. Bu sebeple tüm bu atları ve parsufümin özünü edinemeyiz. Çünkü bunların hepsi maneviyat ve tanrısallıktır. Şöyle yazdığı gibi: "Ben yaradan değişmem. Tersine her şey bireyin edinimine bağlıdır." Bu uzakta uçan bir uçağa durup bakan 10 kişinin durumuna benzer. Çıplak gözle bakan için uçak küçük bir nokta gibi görünür. Fakat dürbünle bakan biri uçağı daha büyük görür. Ancak her birinin farklı bir dürbünü vardır. Öyle anlaşılıyor ki biri uçağı 4 metre uzunluğunda görürken bir başkası 3 metre, bir diğeri 2 metre görür. Hepsi gerçekte ne gördüğünü söyler ve aralarında farklılıklar vardır. Yine de bu farklılıklar uçağın kendisinde farklılık yaratmaz. Tüm değişim sadece onu algılayanların gözündedir. Maneviyatta da bu böyledir. Tüm değişiklikler yalnızca aşağıda olanın niteliğinin ölçüsüne göredir. Bununla ruhun yukarıdaki Tanrı'nın bir parçası olduğu sözünü anlayabiliriz. Bu demektir ki ruhun edindiği şey tanrısallıktır. Fakat o sadece bir kısmını edinir. Dolayısıyla tanrısallığı edinse bile bu kendi niteliğine bağlı olduğundan sadece bir kısmını edinir. Ancak edinilen kısım tanrısallıkta bir değişime sebep olmaz. Bu sebeple aşağıda olanın sadece yaradanın edinmesini istediği kısım yayılan ışığı edineceğini söyleyebiliriz. Bu sebeple yaradanın edinmesini istediği kısım haricinde kişinin edindiği ışık ve onun özü arasında fark yoktur. Bu mektup sorduğunuz soruları açıklığa kavuşturacaktır, dostunuz.